Ayrım 24, sayfa 260. Büyük tarihi yalanlar. Üniversitelerde cemaat ve neoliberaller tarafından oluşturulan akademik gettolar, Türkiye tarihini eğip bükmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Sadece neoliberal tarihçiler değil, bu kervana yandaş medyadaki gazeteciler de katılıyor. Örneğin 19 Mayıs'ta aynı yalanı yazıyorlar sürekli. 19 Mayıs bayramına ne gerek varmış? Çocuklar çile çekiyormuş. Zaten Atatürk'ün yaşamının son yılında biraz da zorlamayla bayram ilan edilmiş vesaire vesaire. Bunları iddia edenler kendi yaşadıkları toprağın ne kültürünü ne de tarihini biliyor. Bir anımı anlatmalıyım. Yıllar önce CNN Türk Haber toplantısında lise öğrencilerinin 19 Mayıs'ta çile çektikleri ve bu nedenle bu ulusal bayrama gerek olup olmadığı tartışıldı. Bayrama karşı çıkanlar İstanbul'un iyi okullarında okuyan öğrencilerdi. Ve ne yazık ki CNN Türk editörleri arasında aynı görüşü paylaşan meslektaşlarımız vardı. Hiç unutmam, dedim ki, 19 Mayıs'ın bırakın ülkemiz tarihini, sömürge olmaktan kurtulmaya çalışan milletler için ne kadar önemli olduğu konusuna yabancılaşmış olabilirsiniz. Ancak Erzurum'da, Trabzon'da, Yozgat'ta, Van'da ve nice bölgelerde bir genç kızın yaşamı boyunca ilk kez renkli canlı giysiler giyip arkadaşının elini tutarak dans ederek şölen havasında kutlama yaptığını biliyor musunuz? Hayır, hiç böyle düşünmemişlerdi. Onların kafasındaki Türkiye Nişantaşı, Bebek vesaireydi. Yoksa böylesine anlamlı bir ulusal bayrama insan neden karşı çıkar? Yobazları Cumhuriyet devrimlerinin karşıtlarını anlayabiliyorsunuz. Ya bunları? Zaten bu kafa değil midir mahalle baskısının olmadığını söyleyen? Neyse, asıl yazmak istediğim bunlar değil. 19 Mayıs'ın bayram ilan edilmesiyle ilgili yalan yanlış bilgiler verenlerdir. Bunlara sorgusuz sualsiz inananlardır. Ve görünen o ki bu çevrelerin hiçbiri tarihimizi bilmiyor. En azından 19 Mayıs bayramı törenlerinde gençlerin neden beden eğitimiyle ilgili gösteriler yaptıklarını bile düşünmüyorlar. Tarih 12 Mayıs 1916. Kadıköy İttihat Spor, bugünkü Fenerbahçe, sahasında Darül Muallim'in, yani erkek öğretmen okulu öğrencileri, öğretmenleri Selim Sırrı Tarcan nezaretinde Osmanlı tarihinde ilk kez toplu halde beden terbiyesi gösterisi yaptı. Jimnastik şendikleri adı verilen bu tören öğrencilerin yürüyüşüyle başladı. En önde bayrağı taşıyan öğrenci Ruşen Eşref Ünaydın idi. Gösterilere katılan öğrenciler arasında Münir Hayri Egeli, Hıfzır Rahman Raşit Öymen, Nizamettin Kırşan, Aziz Berker, İsmail Hakkı Tonguç, Hayri Ardıç, Hamit Koşay gibi ileriki yılların ünlü isimleri vardı. Bu tarihten sonra Selim Sırrı Bey'in yurda tanıttığı İsveç jimnastiği hızla diğer okullara da yayıldı. Ve her yıl bu gösteriler Mayıs ayının 3. Cuma günü jimnastik şenlikleri, mektepliler bayramı, idman bayramı, jimnastik bayramı adı altında düzenlendi. Gösteriler Cumhuriyet'in ilanından sonra da sürdü. Günü değişmekle birlikte hep Mayıs ayı içinde yapıldı. 1936 yılında İdman Bayramı şenlikleri ilk kez 19 Mayıs gününe denk geldi. 20 Haziran 1938 tarihli Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkında 2739 sayılı kanuna ek kanunla Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıktığı 19 Mayıs 1919 günü Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edildi. Yani 19 Mayıs Bayramı değişik isimlerle 22 yıldır yapılıyordu. Yazdım, 19 Mayıs şenliklerinin gençliğe mal edilmesi için spor kongresinde Gençlik ve Spor Bayramı teklifini ilk kez Beşiktaşlı Ahmet Fetgeri Aşeni verdi. Çarşı 19 Mayıs bayramını da her yıl büyük bir coşkuyla kutlamalıdır. Çünkü onun bayramıdır. 19 Mayıs bayramı tarihçesini yazarsınız, özür bile dilemezler. Üstelik hemen ardından iddia bile denilmeyecek yüzeysel yazılar kaleme alırlar. İşte bir örnek olay daha. Türkiye'de ilköğretim öğrencilerine her sabah hep bir ağızdan andımız okutma uygulaması yine gündeme getirildi. Bu kez Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu katıldığı televizyon programında bir üniversite öğrencisinin sorusu üzerine "Toplum tartışabilir, herkes tartışabilir" dedi. Bu söz üzerine bazı yandaş medya yazarları hemen tartışmaya atladılar. "İstemezük" dediler. "Andımız çocuklara işkence gibi geliyor, söylenmesin." Ve eklediler, zaten dünyanın neresinde böyle bir uygulama var? Oysa vardı. Üstelik demokrasi kıblesi ABD'de. Amerika'da ilk öğretim öğrencileri and içiyordu. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Yani mealen diyorlar ki, Amerika Birleşik Devletleri'nin bayrağına ve o bayrağın simgelediği cumhuriyete bağlılık için and içiyorum. Herkes için özgürlük ve adaletle Tanrı'nın gözetiminde bölünmez tek vatana inanıyorum. Peki yandaş medya bu ABD andını bilmiyor mu? Hiç bilmezler mi? Bir örnek daha vermeliyim. 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinin üzerinden onlarca yıl geçti. Televizyon ekranlarında Menderes, Zorlu ve Polatka'nın idamları gündeme gelince sık sık dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok genellemesiyle karşılaşıyorum. Örneğin deniyor ki hiçbir demokratik ülkede başbakan idam edilmedi. Halbuki demokrasinin beşiği sayılan Fransa'da bile başbakan idam edildi. 15 Ekim 1945'te Başbakan Pierre Laval 2 haftalık jet bir yargılamayla kurşuna dizildi. Suçu neydi? Vichy hükümetinin başbakanı Laval 2. Dünya Savaşı'nda Almanya ile işbirliği yapmıştı. Savaş bitince Laval vatan hainliği iddiasıyla 4 Ekim'de Yüce Divan önüne çıkarıldı. Yani Yüce Divan kararıyla sadece Başbakan Adnan Menderes idam edilmemişti. Hatta ne yazık ki Menderes ile Laval arasında benzerlikler de vardı. Örneğin her iki mahkemede yıllar sonra ön yargılı olmakla suçlandı. Keza Laval idamdan az önce hap içerek intihara kalkışmış, doktorlar eski başbakanı kurtardıktan sonra bir manga askerin karşısına çıkarmışlardı. Bu durum rahmetli Adnan Menderes'in son günlerine benzemekteydi. Menderes de bilindiği gibi idamdan az önce hap içip intihara kalkışmış, kurtarıldıktan sonra idam sehpasına çıkarılmıştı. Tıpkı Yassıade mahkemesi kararları gibi Laval davası da Fransa'da haksız yargılama olduğu gerekçesiyle hala tartışılmaktadır. Yani ne yazık ki uygarlığın beşiği sayılan Avrupa ülkelerinde bile başbakanlar idam edilmişti. Bu nedenle genelleme yaparken dikkatli olmak gerekir. Tabii bilinçli olarak kamuoyunu yanıltmak, yönlendirmek istenmiyorsa. Atatürk'ten neoliberallere yanıt. Neoliberal çevrelerin yandaş medyanın üzerine en çok tepkidikleri konu Kemalist Cumhuriyet. Bunlara yanıtı büyük kurtarıcı Atatürk versin. Bakın bu günleri yıllar öncesinden nasıl görmüş. Söz şimdi onun. Efendiler, Cumhuriyet'in ilanı bütün milletçe sevinçle karşılandı. Her tarafta parlak sevinç gösterileri yapıldı. İstanbul'da 2-3 gazete ve yalnız İstanbul'da toplanan bazı kimseler, milletin genel ve samimi olan bu sevincine katılmaktan çekindiler. Endişeye düştüler. Cumhuriyet'in ilanına ön ayak olanları eleştirmeye başladılar. Mesela Yaşasın Cumhuriyet başlığı altındaki yazılar bile Cumhuriyet'in kuruluş ve duyuruluş şeklinin sık boğaza getirilmiş gibi bir durum bulunduğunu ilan ediyordu. Deniliyordu ki Cumhuriyet alkış ile, dua ile, şenlik ve donanma ile yaşayamaz. Cumhuriyet bir tılsım değildir. Ben Cumhuriyetçiyim diyenlerin Cumhuriyet'in ilanı günü kaleminden çıkacak sözler bunlar mı olmalıydı? En yüksek idare şeklinin cumhuriyetten başka bir şey olmayacağını inandığını iddia edenlerin cumhuriyet kelimesine bir put gibi tapmam demesindeki anlam ve kasıt nedir? Bu yazıların amacının aslında cumhuriyeti halka sevdirmek, bunun put gibi tapılacak bir şey olmadığını anlatmak olması gerekmiyor muydu? Bir başka gazeteci de efendiler acele ediyorsunuz diye bağırmaya başladı. Tüm bu sözlerle itiraf edilmektedir ki, son günlerin gürültüleri Cumhuriyet'in ilanına engel olmak içinmiş. Gazetesini balonu uçurdular ama galiba ucunu kaçırıyorlar gibi çirkin bayağı sözlerle dolduran gazeteci efendi, sesleniş ve suçlamalarına şöyle devam ediyordu. Devletin adını taktınız, işleri de düzeltebilecek misiniz? Bu seslenişle başlayan yazıları şu satırlarla son buluyordu. Tek dileğimiz vatan ve millete yararlı işlere başlanılmasından ibarettir. Eğer dün ilan edilen cumhuriyetin liderleri ve o liderleri destekleyenler bunu yapabileceklerinden eminseler, biz de kendilerine, öyleyse cumhuriyetiniz mübarek olsun efendiler diyoruz. Bu son cümlesiyle bizi alay edercesine tebrik eden bu yazar, cumhuriyeti benimsemiyor, onunla ilgisi olmadığını bildiriyordu. Başka bir gazeteci yazar da Cumhuriyet'in ilanı ve dolayısıyla yaptığı eleştiri ve değerlendirmede, bizi üzen nokta milli önderimizin kişiliğiyle ilgilidir. En büyük ruhlu adamlar bile kişisel güç sahibi olmanın çekiciliğine karşı koyamamışlardır, diyor. Bu yazar ve benzerlerinin Cumhuriyet'in ilan şeklinde, Cumhuriyet'in esasları ile ilgili kanunda gördükleri kusur ve eksiklikleri eleştirmelerini samimi sayabilmek için saf olmak lazımdır. Eğer bu yazarlar Cumhuriyet'in ilan günü yaygaralı hücumlara başlamayıp, önce Cumhuriyet'in ilanını iyi niyetle ve samimiyetle karşılamış olsalar, kamuoyunda kararsızlık ve karışıklığa düşürecek şekilde değil de, Cumhuriyet'in iyi yanlarını tanıtıcı ve onun ilanının pek yerinde olduğunu kamuoyuna telkin eden yazılar yazmış olsalardı, ondan sonra yapacakları her türlü eleştirinin samimiyetini iddiada haklı olabilirlerdi. Fakat gördüğümüz tutum ve davranış böyle olmamıştır. Efendiler, Rauf Orbay Bey de bu münasebetle gazetecilere demeç vermiştir. Vatan ve Tevhid-i Efkar gazetelerin sahipleri ve baş yazarlarıyla baş başa vererek düzenledikleri sorularla bunların cevaplarından bazılarını birlikte gözden geçirelim. Rauf Bey, bence konuyu Cumhuriyet kelimesi bakımından ele almak doğru değildir sözleriyle Cumhuriyet'ten bile söz etmek istemiyor. Rauf Bey'in kendi görüşü, milletimizin refah ve bağımsızlığını korunmasını ve aziz vatanımızın bütünlüğünü sağlayan rejimin en uygun rejim olacağı şeklindedir. Efendiler, bu sorunun yanıtı mıdır? Rauf Bey'in düşündüğü rejimin adı yok mu? Cumhuriyet rejimi milletin refah ve bağımsızlığını, vatanın bütünlüğünü sağlayan en uygun rejim değil midir? Eğer öyleyse uzun sözleri bir tarafa bırakalım. Ben en uygun rejimin Cumhuriyet rejimi olduğu görüşündeyim deyiver de demagojiden kurtulalım. Çünkü söz konusu olan millet meclisince kanunla kabul edilen Cumhuriyet'tir. Maksadınız dolaylı olarak bu ilan olunandan daha uygun bir rejim bulunduğunu anlatmak ve buna işaret etmek ise bunu da söyleyiniz. O tercih ettiğiniz rejim ne olabilir? Rauf Bey kendi görüşünü açıktan açığa söylemekten kaçınıyor. En doğru olduğunu iddia ettiği hükümet şeklinin devlet başkanlığını halifenin kişiliğinde düşündüğüne şüphe yoktur. İşte Cumhuriyet'in ilanı üzerine Rauf Bey'i ve kendisiyle aynı düşüncede olanları telaş ve heyecana sürükleyen sebep devlet başkanlığı makamına Cumhurbaşkanı'nın getirilmiş olmasıdır. Aslına bakılırsa Cumhurbaşkanı devletin başıdır dedikten sonra halifeye verilecek sıfat ve yetkiyi sağlamakla uğraşan ve böylece onun sevgi ve iltifatını Allah'ın lütfu sayarak memnun olanların hayal kırıklığına düşmekten duydukları üzüntü ve kaygıyı doğal görmek gerekir. Rauf Bey yapılan işin sadece bir isim değiştirmekten ve üst tabakada bir şekil değişikliği yapmaktan ibaret olduğunu söylüyor. Cumhuriyeti ilan etmenin çocukça ve aceleye getirilmiş bir hareketin eseri olduğunu anlatmaya çalışırken, Cumhuriyet idaresiyle gerçek ihtiyaçların karşılanmış olacağını zannetmek affedilmez bir hata olur demekle, Cumhuriyet rejimine ne kadar ilgisiz ve ondan ne kadar uzak olduğunu ispat etmiyor mu? Benim girişimlerimi ve yaptığım işleri halkta endişe uyandırıcı nitelikte görmek ve sevinç gösterilerinde bulunan halk adına gereksiz yere bunun tersini söylemek, yapay olarak halka bu endişeleri aşılamaya kalkışmaktır. Halkın geçirdiği tecrübelerden ders aldığını ve uyanıklık kazandığını anlayarak sevinmelidir. Ben şahsen memnunum diyen Rauf Bey'e bu münasebetle bir noktayı hatırlatayım. Halkı uyarmak ve uyandırmak için ömrünü adamış bir adama karşı böyle konuşulmaz ve halkta bu duyarlılığı görmekle kendisinin benden çok sevindiğini söylemeye ne hakkı ne yetkisi vardır. Rauf Bey bütün vatanı düşmanlara işgal alanı yapabilecek Mondros Ateşkes Anlaşması'nı bir oldu bitti şeklinde imzaladığı zaman milletin nasıl kan ağlayıp acı çektiğini duyabildi mi? Efendiler, çeşitli soy ve mesleklerden oluşan kimseleri meydana getirdiği bu topluluk, Rauf Bey'in maksatlarının açıklanıp savunulmasına en uygun bir kimse olarak görmüşlerdir. Atatürk konuşmasına şöyle devam ediyor. Bilindiği üzere muhalifler terakkiperver Cumhuriyet Fırkası diye bir parti kurdular. Cumhuriyet kelimesini ağızlarına almaktan bile çekinenlerin, Cumhuriyet'i doğduğu gün boğmak isteyenlerin, kurdukları partiye Cumhuriyet ve hem de terakkiperver yani ilerici adını vermiş olmaları nasıl ciddiye alınabilir ve ne dereceye kadar samimi sayılabilir? Kurdukları bu parti muhafazakar adı altında ortaya çıkmış olsaydı belki bir anlamı olurdu. Fakat bizden daha çok cumhuriyetçi ve bizden daha çok ilerici olduklarını iddiaya kalkışmaları doğru değildir. Parti dini düşünce ve inançlara saygılıdır ilkesini bayrak olarak eline alan kimselerden iyi niyet beklenebilir miydi? Bu bayrak yüzyıllardan beri cahilleri, bağnazları ve hurafelere inananları kandırarak özel çıkarlar sağlamaya kalkmış olanların taşıdıkları bayrak değil miydi? Türk milleti yüzyıllardan beri sonu gelmeyen felaketlere, içinden çıkabilmek için büyük fedakarlıkların gerektiği, pis bataklıklara hep bu bayrak gösterilerek sürüklenmemiş miydi? Cumhuriyetçi ve yenilikçi olduklarını zannettirmek isteyenlerin yine bu bayrakla ortaya atılmaları dini bağnazlığı coşturarak milleti cumhuriyete ilerlemeye ve yenileşmeye karşı kışkırtmak değil miydi? Yeni parti dini düşünce ve inançlara saygı perdesi altında biz hilafeti yeniden isteriz, biz yeni kanunlar istemeyiz, bize mecelle yeterlidir. Medreseler, tekkeler, cahil softalar, şeyhler, müritler, biz sizi koruyacağız, bizimle birlikte olunuz. Çünkü Mustafa Kemal'in partisi hilafeti kaldırdı, İslamiyet'e zarar veriyor, sizi gavur yapacak, size şapka giydirecektir diye bağırmıyor muydu? Yeni partinin kullandığı sloganlar bu gerici haykırışlarla dolu değil miydi? Atatürk gelecekte ne olacağını biliyordu. Devam edelim. Cumhuriyetin ilanı üzerine İstanbul'da bazı kimseler ve bazı gazeteciler halifeye de bir rol yaptırmak hevesine düştüler. Gazetelerde halifenin istifa ettiği veya edebileceği yolunda önce söylentiler çıkarılıp sonra tekzipler yayınladılar. Sonra da dendi ki, haber aldığımıza göre mesele böyle bir rivayetten ibaret olmadığı gibi bir tekzip ile çözülebilecek kadar basit de değildir. Gerçek olan bir nokta vardır ki o da Cumhuriyet'in ilanının yeniden bir halifelik meselesi ortaya çıkarmış olmasıdır. Halife yazı masasının başına oturup Vatan Gazetesi yazarına demeç vermiştir denilerek halifenin bütün insanlar tarafından sevildiği, Asya'nın en ücra köşelerine varıncaya kadar İslam dünyasından binlerce mektup ve telgraf aldığı ve birçok yerden kurullar geldiği yolundaki sözlerle hilafet konumunun kolay kolay sarsılır bir konum olmadığı anlatılmaya çalışıldı. İslam dünyasınca istenmedikçe halifenin istifa edip çekilmeyeceği ilan edildi. Aynı zamanda hükümet birçok iç meseleleri yoluna koymakla meşgul olduğundan şimdiye kadar hilafetin görevlerini tespitle uğraşma imkanını bulamamıştır. Hükümetin iç meselelerle meşgul olduğunu elbette İslam dünyası da bilmektedir ve şimdiye kadar halifelik görevleriyle uğraşmaya imkan bulamamasını doğal görür cümlesiyle bizi hilafetin görevlerini tespite çağırırken şimdiye kadar bunun yapılmamasını hoşgörüyle karşılayan İslam dünyasının bundan sonra mazur göremeyeceğini de bildirerek bir bakıma tehdit edildik. Vatan Gazetesi'nin 9 Kasım 1923 tarihli nüshasında okuduğumuz bu yazılardan sonra 10 Kasım 1923 tarihli sayısında Tanin Gazetesi'nde halifeye yazılan bir açık mektup yayınlandı. Lütfi Fikri Bey'in imzasını taşıyan bu mektupta halifenin istifası ile ilgili haberlerden milletin ne kadar üzüldüğünü ve acı çektiğini ispat için bir vapur hikayesi uydurulmuştu. Vapurda oturanlar halifenin istifa haberini öğrenince yüzlerine hüzün ve endişe çökmüş. Ortak endişe bunları bir dakikada dost etmiş. Lütfi Fikri Bey gönül istiyor ki bu istifa sözü ebedi olarak gömülsün kalsın diyor. Çünkü dünya için felaket olurmuş. Lütfi Fikri Bey millete şunu da telkin ediyordu. Hayretle ve üzüntüyle görülmelidir ki bugün şu manevi hazineye yani hilafete saldırmak isteyenler dışarıdan kimseler. Müslüman milletler içinde türkü çekemeyenler değildir. Doğrudan doğruya biz Türkler kendi dinimizden sonsuza dek bu hazinenin çıkarılması sonucuna yol açabilecek girişimlerde bulunuyoruz. Efendiler, yabancılar hilafete saldırmıyorlardı. Fakat Türk milleti saldırıdan kurtulamıyordu. Hilafete saldıranlar Müslüman milletler içinde türkü çekemeyenler değildi. Fakat Çanakkale'de, Suriye'de, Irak'ta İngiliz ve Fransız bayrakları altında Türklerle vuruşanlar bu Müslüman milletlerdi. Lütfi Fikri Bey'in Tanin'de yayınlanan açık mektubundaki görüş ertesi gün Tanin başyazarı tarafından desteklendi. Tanin başyazarı kendisinin cumhuriyetçi olduğunu ilan etmişti. Fakat öyle bir cumhuriyetçi ki onun istediği cumhuriyet idaresinin başında halife olarak Osmanlı hanedanından biri olacaktı. Yoksa yapılan hareket akıl ve vatanseverlikle milliyet duygusuyla zerre kadar bağdaştırılamazmış. Efendiler, bu yazıların anlamı ve bu düşüncelerin nasıl bir maksada dayandığı bugün kolaylıkla anlaşılmaktadır. Yarın daha açık olarak anlaşılacaktır. Gelecek kuşakların Türkiye'de cumhuriyetin ilan edildiği gün, ona en insafsızca saldıranların başında cumhuriyetçiyim diyenlerin yer aldığını görerek asla şaşıracaklarını sanmayınız. Aksine Türkiye'nin aydın ve cumhuriyetçi çocukları, böyle cumhuriyetçi geçinmiş olanların gerçek düşüncelerini tahlil ve tespitte hiç de kararsızlığa düşmeyeceklerdir. Nutuk. Bu sözlere bakınca Atatürk'ün büyük dehası bir kez daha ortaya çıkmıyor mu? Ve ne acı değil mi? Obama'yı göklere çıkaranlar hemen her gün Atatürk'e saldırıyorlar. Kim bunlar? Bunların kim olduğu artık belli. Ne o liberal tarihçiler, liberal faşistler? Tarihimizin neredeyse her sayfasında bizi suçluyorlar. Kendimizi değersizmişiz gibi hissetmemizi istiyorlar. Örneğin son dönemde dillerine pelesenk ettikleri 6-7 Eylül 1955 olaylarına bakalım. Olayın vahametini bilmeyenimiz yok. Diğer yanda bir gerçeği kabul edelim. Sürekli sonuca bakarak kafa karıştırıyorlar. Sonucu ortaya çıkaran nedenler üzerinde hiç durmuyorlar. 6-7 Eylül olaylarında yabancı parmağı. İngiltere 2. Dünya Savaşı'nın galip ülkelerinden biriydi. Ancak savaştan zayıflayarak çıktı. Sömürgeleri üzerindeki nüfuzunu koruyabildi fakat bağımsızlık hareketleriyle başı dertteydi. ABD'nin de zorlamasıyla sömürgelerinden kısmi olarak çekilme kararı aldı. Bunlardan biri de Kıbrıs'tı. Kıbrıs, Orta Doğu petrol kaynaklarının ve petrol taşımacılığının kavşağındaydı. İngiltere petrolünün 2/3'ünü buradan sağlıyordu. Kendisi için yaşamsal önemdeki enerji kaynağını ve sömürgelerine bu derece yakın bir bölgeyi terk etmek istemiyordu. Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya yakın bu stratejik adada İngiltere'nin önemli kara, deniz ve hava üsleri de vardı. Kıbrıs'a da güçlü bir komünist hareket vardı. İngiliz sömürgeciliğine karşı mücadele veriyorlardı. Örneğin 1931'deki komünist ayaklanmayı İngilizler güçlükle bastırmıştı. Ancak artık İngilizler güçsüzdü. Avrupa ve Balkanlarda güç kazanan Sovyetler Birliği Yunanistan ve Kıbrıs'taki komünistlerin arkasındaydı. Komünistler Kıbrıs'ta 1941 yılında Legal Emekçi Halkın İlerici Partisi'ni, AKEL, kurdular. İngiltere partiyi komünistlerin kurduğunu biliyordu. Ama savaş yıllarında ortak düşmanları vardı, Naziler. Savaş sonrası ittifak dağıldı. Yunanlı komünistler Elas ve Kıbrıslı komünistler AKEL İngiltere'yi adada istemiyordu. İngiltere AKEL'in Yunanistan'daki Elas gibi silahlı mücadele başlatacağından çekiniyordu. Üstelik AKEL güçlüydü, son yerel seçimin tek galibiydi. İngilizler bu siyasal gücü bölmek istiyordu. İngiltere Kıbrıs'tan diplomasi kurnazlığıyla kısmi bir çekilme yapacaktı. Diğer sömürgelerinde yaptığı gibi askeri üslerini koruyabilmeli, ada üzerindeki siyasi iktisadi hegemonyasını sürdürebilmeli ve Kıbrıs yönetiminin merkezi yine Londra olmalıydı. Yunanistan ve Türkiye'nin kabul etmediği bu planı İngilizler nasıl hayata geçirecekti? Böl ve yönet siyasetiyle. Kimleri bölecekti? Öncelikle Rumları komünist ve milliyetçi olarak bölecekti. Kıbrıs'ta komünistler güçlüydü. Bu nedenle hemen güçsüz sağcılar kuvvetlendirilecekti. İngilizler ardından Rumlar ile Türkleri birbirine düşman edecekti. Amaç belliydi. Kıbrıs'ı o kadar parçalara bölecekti ki adadaki hiçbir taraf artık İngiliz egemenliğini tehdit edecek güçte olamayacaktı. Şimdi gelelim konunun Türkiye aşamasına. Kıbrıs meselesi Türkiye'nin ne zaman gündemine geldi? Hatay'ı biliyoruz, Musul'u biliyoruz. Peki Kıbrıs? Hamaseti bırakıp gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor. İngilizlerin çekilme kararına kadar Türkiye'nin Kıbrıs diye bir meselesi yoktu. Yunanlılar için de İstanbullu Rumlar sorunu yoktu. O yıllar Türkiye-Yunanistan ilişkileri çok iyiydi. Öyle ki 1934 yılında Venizelos Nobel Barış Ödülü'nü Atatürk'e aday gösterdi. Türk-Yunan dostluğu ikamet, ticaret ve seyri sefain anlaşması ile pekişti. Bu anlaşma sonucu on binlerce Yunan vatandaşı Türkiye'ye yerleşip ticaret yapmaya başladı. Türkiye ve Yunanistan 1951'de NATO'ya el ele tutuşarak girdi. 1952'de Balkan Paktı'nın oluşturulması iki ülke arasındaki askeri işbirliğini güçlendirdi. 1952'de Cumhurbaşkanı Celal Bayar Yunanistan'ı, Kral Paulos ise Türkiye'yi ziyaret etti. Gümülcine'de Celal Bayar Lisesi açıldı. Bir ayrıntı daha eklemeliyim. 1953 yılına kadar ne Osmanlı'da ne de Cumhuriyet döneminde İstanbul'un fethi törenleri hiç yapılmadı. Ne olduysa 1953'te oldu. Demokrat Parti hükümetine baskılar başladı. DP fetih törenlerini yine de mütevazi törenle geçiştirmek istedi. Bunun üzerine İstanbul'da olaylar çıktı. Mağazasına Türk bayrağı asmayanların vitrinleri kırıldı. Yani 1953 dönemeçti. Yunan düşmanlığı ve Kıbrıs meselesi Türkiye'nin gündemine birden giriverdi. Hızla milliyetçi dernekler kuruldu, basında kışkırtıcı haberler yer aldı. Kıbrıs meselesinin neden abartıldığını anlamadığını ifade eden ve Türkiye ile Yunanistan arasında Kıbrıs diye bir mesele yoktur diyen Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü'nün önce yetkileri tırpanlandı. Kıbrıs meselesi dışişlerinden alınıp Devlet Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'ya verildi. Bir süre sonra da Köprülü Bakanlık'tan alındı, zorlu Dışişleri Bakanı yapıldı. Kıbrıs'ın Türkiye için öncelikli mesele olarak görülmesinde İngiltere'nin parmağı var mıydı? Bilinen İngilizlerin Türkiye'nin Kıbrıs'la yakından ilgilenmesini istediğiydi. Peki niye? Yanıtını bulmak için Yunanistan'ın Kıbrıs politikasını bilmemiz gerekiyor. Yunanistan iç savaşı bitirip istikrarlı siyasal düzene kavuşunca İngiltere'den Kıbrıs'ı kendilerine devretmesini istedi. Aksi takdirde meseleyi Birleşmiş Milletler'e götürecekti. Yaptı da kendi kaderini tayin hakkı talebiyle sorunu 1953'te Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Mesele artık uluslararası boyut kazandı. Kıbrıs'ın çözümü İngiltere'nin inisiyatifinden çıkıyordu. İngiltere öncelikle sömürgecilik suçlamalarını zayıflatmak ve sorunu başka bir yöne çekmek için Türkiye'ye ihtiyaç duydu. İlk hedef Türkiye'yi kendi pasifliğinden uyandırmaktı. Türkiye'nin gündemine Kıbrıs meselesinin birdenbire girmesinin bu uyandırma servisiyle ilgisi var mıydı? Sonuçta Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs'ta çıkan olaylar İngilizlerin işine yaradı. İngiltere ben olmazsam bu iki ülke birbirini boğazlar ve komünistler iki ülkeyi de Kıbrıs'ı da ele geçirir korkusunu yaydı. En uygun yol adada statükonun devam etmesiydi. İngilizlerin bu kurnaz ve kanlı politikaları sonucu Yunanistan Birleşmiş Milletler'deki en güçlü destekçisi ABD'yi bile kaybetti. 23 Eylül 1955'te ABD Kıbrıs sorununun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na getirilmesine karşı çıktı. Bu arada yeni kurulan İsrail'de kendisine sadece 70 mil uzaklıkta olan Kıbrıs'taki statükonun korunmasından yana çıktı. Tüm bu süreç sonunda ne oldu biliyor musunuz? Sömürgeci İngiltere masaya her iki tarafı barıştırmak isteyen bir hakem rolüyle oturuverdi. Türkiye'de kimse yaşanan bu kanlı süreçte James Bond'un rolünü sorgulamadı bile. İngiliz gizli servis ajanı James Bond adlı karakteri ortaya çıkaran yazar Ian Fleming idi. Popüler edebiyatın tanınmış ismi Ian Fleming, aynı zamanda İngiliz istihbarat örgütü MI6 ajanıydı. Üst düzey görevlere kadar yükseldi. Aynı zamanda gazetecilik de yapıyordu. Ian Fleming, namı diğer James Bond, 6-7 Eylül gecesi neredeydi biliyor musunuz? Büyük olayların yaşandığı Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde. Bu gerçek ortaya çıkınca İstanbul'a Interpol toplantısına katılmak için geldiğini söyledi. Toplantıya İngiltere Deniz Aşırı İstihbarat Teşkilatı adına katılmıştı. Deniz Aşırı istihbarat alanının Kıbrıs'ı da kapsadığını yazmama gerek yok sanıyorum. Devam edelim. Interpol toplantısı için İstanbul'a gelen Fleming toplantıya hiç katılmadı. Açıklaması şöyleydi. 15 dakika katıldım, sıkıldım. Seccade almak için dışarı çıktığımda olaylar meydana geldi. 6-7 Eylül olaylarının hemen ertesi günü İngiliz Sunday Times gazetesinde İstanbul'da büyük ayaklanma başlığıyla manşet haber çıktı. Haber tümüyle görgü tanıklığına dayanıyor ve olaylar neredeyse naklen anlatılıyordu. Haberde imza yoktu. Haberin üslubu gazeteci Ian Fleming'e benziyordu. Ve iddiaya göre Fleming İstanbul'a Atatürk'ün evinin bombalandığı Selanik üzerinden gelmişti. Ian Fleming'in olaylarda ne derece rolü var bilinmiyor. Bilinen 6-7 Eylül olaylarının ardından İngiliz Dışişleri Bakanlığı haber dairesine şu talimatı verdiği. Basında İstanbul'daki 6-7 Eylül olaylarında İngiliz mallarının tahrip edilmesi ve İngilizlerin yaralanması ile ilgili haberler özellikle vurgulanmalıdır. Bu talimat bile gerçek kışkırtıcıların kimler olduğunu göstermiyor mu? Peki Türkiye'de 6-7 Eylül olaylarının sorumlusu olarak kimler apar topar cezaevine tıkıldı? Aziz Nesin gibi komünist fişli 45 aydın. Yani dün de bugün de oyun hep aynı. Alavere dalavere muhalif aydınlar cezaevine. Devam edelim. 6-7 Eylül olaylarına neden olan gelişmeler Yunanistan tarafında nasıl yaşandı? Tarih 16 Aralık 1954. Atina'daki Apoyevmatini gazetesi artık Kıbrıslıların silahlı mücadeleyi düşünmeleri gerekiyor diye yazdı. Kıbrıslı komünistler silahlı mücadele emperyalistlerin provokasyonudur diyerek karşı çıktı. ve tarih 1 Nisan 1955. Rumların faşist örgütü EOK bir bildiri yayımlayarak silahlı eylemlere başvuracağını duyurdu. 1955 yılı Kıbrıs'taki İngilizler için de dönüm noktası oldu. İngiliz gizli servisine Fletcher Fleach gibi ajanları 1955'ten itibaren Kıbrıs'a gelmeye başladı. Keza aynı yıl Kıbrıs'taki İngiliz hükümeti valiliğine İmparatorluk Genelkurmay eski başkanı Marshal Sir John Harding atandı. Harding demir yumruklu asker olarak biliniyordu. İngilizler kanlı bir oyunu sahneye koymak için uzmanlarını adaya getirmeye başladı. Keza 1955'te İngiltere Sömürgeler Bakanlığı özel temsilcisi Philip Stay, polis istihbarat birimi Special Branch'ı kurmak için adaya geldi. Aynı yıl mekanize polis birliği kuruldu, 1955'teki mevcudu 165 kişiydi. Bir yıl sonra sayı 600 kişiye çıkarıldı ve polislerin hepsi Kıbrıs Türküydü. 1958'de sayı 1770'e yükseldi ve bunun 1700'ü Kıbrıs Türküydü. Bu tablo gösteriyor ki İngilizler Rumların Enosis mücadelesine karşı Kıbrıslı Türkleri destekleyecekti. Dolayısıyla EOK'nın hedefinde kim vardı dersiniz? Kıbrıslı Türk polisler. Zaten Türk polisleri Abdullah Ali Rıza ve Nihat Paşa'nın katledilmeleri Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türkleri birbirinden kopardı. Peki İngilizler EOK'nın terör eylemlerinden habersiz miydi? Olur mu öyle şey? EOK'nın lideri Albay Yorgos Grivas'ın şoförü Paşalis Papadopoulos bile İngiliz ajanıydı.